Merhaba, ben Mesut Çevik. Bu videomuzda PlayStation Türkiye Grup Ürün Müdürü Mustafa Yiğit var yanımda. Kendisiyle beraber hem PlayStation'ın 20. yılını hem de PlayStation 4'ün geleceğini konuşacağız. PlayStation 4'ün geleceği dedim ama PlayStation 4'ün geçmişine baktığımızda son bir yıldır ülkemizde satışta olan bir konsol. Nasıl bir yıl geçirdi, iyi miydi?
Çok güzel bir yıl oldu. Biliyorsun 13 Aralık 2013'te Türkiye'ye getirdik PlayStation 4'ü ilk olarak. Geçtiğimiz 13 Aralık'ta da 1. yılını kutladık. Baktığında Türkiye'de bugüne kadar en hızlı satan oyun konsolu oldu PlayStation 4. PlayStation 3'ün yaklaşık 18-19 ayda ulaştığı satış rakamlarına 12 ayda ulaştı. Dolayısıyla hem bizim içerimizde hem de bütün konsollar arasında en hızlı satan oyun konsolu oldu. Bu açıdan biz de çok mutluyuz.
Herhalde PlayStation 3'ün hani bu 10 yıllık döngüsünde çok da fazla bir beklenti oluştu insanlarda. Yeni nesil konsollarda PlayStation 3 bunları yapabiliyorsa yeni nesiller neler yapabilecek falan diye beklediler. Bir de gösterilen oyunlarda gerçekten çok güzeldi çıkışıyla beraber aslında.
Kesinlikle.
Bunun etkisi vardır.
Kesinlikle mutlaka. Ama en önemli nokta şu oldu. Biliyorsun PlayStation 4 geliştirme 2008 yılında başlandı. Daha PlayStation 3'ün ömrü bitmemişken. Dolayısıyla burada da şeylere dikkat edildi. Oyuncuların yeni ekosistem içerisinde akıllı telefonlara, tabletlere, daha sosyal ağlara, bu Facebook, Twitter gibi bir kayması, bir trendlere değişmesi söz konusuydu. Dolayısıyla PlayStation 4 de geliştirilirken bunların hepsi dikkate alındı. PlayStation 4 bizim şimdi yeni oyun ekosistemimizin tam ortasında yer alıyor. Bunun etrafında PlayStation 3, PlayStation Vita, iOS ve Android'de çalışan, tabletlerde çalışan PlayStation app'imiz, şimdi yeni çıkardığımız PlayStation TV'miz var. Dolayısıyla oyunculara çok daha güçlü bir sistemle birlikte daha iyi grafikler, daha iyi oyun deneyimleri sunarken daha da sosyal bir oyun deneyimini sağlayabiliyoruz.
Evet, zaten gelişen internetle beraber sanal sosyalleşme de oldukça büyük önem taşımaya başlamıştı. Yeni nesil konsolların da internet bağlantı yetenekleri oldukça gelişmiş durumda. Sizin de yazılımlarınızla insanlar hem canlı yayın yapabiliyorlar hem de tweet atabiliyorlar mesela. Facebook'ta video paylaşabiliyorlar. Bu oldukça önemli.
Aynen öyle. Tek tuşa basaraktan istediğin oyunun videosunu Facebook'una post edebiliyorsun ya da YouTube'da yayınlayabiliyorsun. Veya canlı yayınlamak istiyorsan Twitch'ten yayınlıyorsun. Ben PlayStation app'imden izliyorum.
Evet, bu gerçekten önemli bir gelişme. Ekstra olarak PlayStation 4 ilk çıktığında kullanıcıların kafasında ya fiyatlar ülkemizde niye böyle filan gibi tartışmalar çıkmıştı. Birçok soru işareti oluştu. Halbuki biz Avrupa'ya bağlı olduğumuz için Avrupa fiyatlarından çok fazla etkileniyoruz. Herkes Amerika'yı baz alıyor ama Amerika bambaşka bir pazar.
Kesinlikle bambaşka bir pazar.
Genel olarak şimdi dolarda euroda artış oldu. Ama PlayStation 4'ün fiyatı değişmedi.
Değişmedi.
Evet, hatta uygun fiyatı daha bulunabilir hale geldi. Konsolun bu sene içinde fiyatında başka değişiklikler olacak mı? Yani biz artış mı göreceğiz yoksa daha da uygun fiyatta konsol almaya devam edebilecek miyiz?
Şöyle bir şey var. Dediğim gibi bize ilk başta çok kızmışlardı ama bu tamamen Euro'nun hareketlerinden ve de biliyorsun Türkiye'de ödediğimiz bir %20'lik ÖTV var. Özel tüketim vergisi var. Diğer ülkelerde bu kadar yüksek oranlarda olmayan. Dolayısıyla bir çıkış fiyatını beğenmemişti oyuncular ama biz sonraki dönemlerde Euro ne zaman aşağı indi? Biz de konsol fiyatlarımızı zaten orada aşağıya çektik. Bunun sonrasında Eylül döneminden itibaren şöyle bir kampanyaya başladık. Biz neredeyse her ay bir ya da iki hafta boyunca PlayStation 4 alanlara yanında oyun hediye ettik. Dolayısıyla biliyorsun bir oyun neredeyse 150 lirayla 250 lira arasında değişen fiyatlara sahip. Biz bu dönemde Last of Us hediye ettik, Destiny hediye ettik, GTA 5 hediye ettik, Far Cry 4 hediye ettik, FIFA 15 hediye ettik, PES 15 hediye ettik. Yani bütün oyuncuların isteklerine karşılık verebilen oyunları hediye ettik. Dolayısıyla buna biz 2015 yılında da devam edeceğiz. Hani oyun konsolunun fiyatlarını tabii ki Euro'nun hareketine bağlı ama ne zaman Euro aşağı inerse biz de oyun konsolunun fiyatlarını aşağıya doğru yönlendireceğiz ve de yine oyun paketlerinin çeşitliliğini arttırarak ve de dönem dönem yine oyunlar hediye ederek oyuncuları mutlu etmeye çalışacağız Türkiye'de.
PlayStation Plus tarafına baktığımızda da aslında yeni yeni artık daha gelişmiş oyunlar hediye edilmeye başladı. İlk başlarda daha çok bağımsız yapımcıların yaptığı oyunlar hediye ediliyordu ama son dönemde gerçekten kaliteli yapımları da hediye etmeye başladınız. PlayStation Plus'a genel olarak baktığımızda kullanıcı nasıl yaklaştı Türkiye'de? Çünkü paralı üyelik gerektiren bir sistem. Yeni alışacakları bir şey PlayStation kullanıcılarına. Diğer konsollar zaten yıllardır para istiyorlardı.
Kesinlikle. Şeyde tabii ki ilk bir başta ne oluyor gibi bir tepki geldi oyunculardan. Hani PlayStation 3'te Vita'da biz Plus'ı ücretsiz kullanıyorduk. Neden PlayStation 4'le birlikte bir multiplayer'ın Plus'a bağlanması söz konusu oldu diye. Şimdi burada PlayStation 4 tarafında senin az önce konuştuğumuz gibi daha sosyal bir oyun deneyiminden söz ettiğimiz için ciddi bir server yatırımı oldu. Dolayısıyla bunun da karşılığını verebilmek için multiplayer'ın PS Plus'a bağlanması söz konusu oldu. Bir diğer nokta da oyunculardan gelen, biz yaklaşık 1,5 yıl kadar PS Plus fiyatlarını 100 lira seviyesinde tuttuk 12 aylık. Bu yurt dışında 50 euroydu yani neredeyse 150 lira seviyelerinde. Oyunculara biz dedik ki PS Plus Türkiye'de yeni çıktı, hani bunu denemeniz için biz uygun bir fiyattan size sağlayacağız. Biz bu süreyi çok uzun tutunca hani onların faydasına 1,5 yıla, daha sonra fiyatları normal seviyeye getirdiğimizde bir tepkiyle karşılaştık. Halbuki normalde 6 ay olan bu hoş geldin dönemi diyelim. Normalde 6 ay olması gerekirken biz bunu 1,5 yıla çıkardığımız için tüketiciler aslında onu normal bir fiyatmış gibi algıladı. Halbuki öyle bir durum yoktu. Şu an normal fiyatlarına geldi. 149.99 liradan bir yıllık PS Plus üyeliğine ulaşabiliyor oyunlar. Oyun tarafına gelince de PS4'te biliyorsun ilk çıkışta dedik ki Drive Club ücretsiz olacak PS Plus'çılara. Evet. Şimdi orada da şöyle hatalar oldu tabii ki. Server'da problem çıkınca PS Plus tarafında çıkması Drive Club'ın belli bir süre ertelendi. Çünkü öncelikle oyunu normal satın alanların bir deneyiminin beklenilen düzeye gelmesi gerekiyordu. Orada bizim de hatalarımız vardı belki de. Hani serverların tam test edilmeden Drive Club'ın PS Plus'a çıkmasının duyurulması gibi. Burada da hani oyunculardan özür diliyoruz bu konuyla ilgili. İlk başta dolayısıyla o yüzden indie game'ler özelinde bir oyun kataloğu sunuldu ama şimdi yavaş yavaş hani oyuncuların tekrar gönlünü kazanmak için Infamous First Light gibi, evet, Injustice gibi oyunlarla tekrar hani onları güzel oyunlar sunmaya başladık. Böyle de devam edeceğiz.
Infamous First Light 120 liraya yani 200 lira aralığında satılan bir oyundu. Aynen. Genel olarak zaten bir tane oyunla PSN Plus'ın da ücreti çıkmış
biz,
oluyor.
Biz yani sözümüze devam ediyoruz orada. PS3, PS4, PS Vita tek üyelik geçerli ve yıllık 45 ile 50 oyun arası ücretsiz oyun vermeye devam edeceğiz. Orada bize inanmaya devam etsinler.
Bu oldukça önemli. Bir de altını çizmek lazım. Hı-hı. Türkiye'deki PSN fiyatları veya oyun fiyatları direkt olarak Euro'dan etkileniyor. Dolardan değil.
Aynen öyle.
Yani Amerika piyasasıyla karıştırmamak lazım bunu.
Kesinlikle bizim PSN Türkiye fiyatları Londra tarafından belirleniyor dijital olarak. Dolayısıyla oradaki fiyatlar dediğin gibi Euro'nun hareketlerine göre çeşitlilik gösterebiliyor. Ama şöyle de bir şey var. Biz hani fiziksel oyun satışını çok burada desteklediğimiz için bazen öyle durumlar oluyor ki bizim fiziksel fiyatlarımız neredeyse dijital oyun fiyatlarına aynı oluyor. Burada da oyuncular tabii ki bir kafa karışıklığı yaşıyorlar. Niye böyle oluyor? PSN'in mi fiyatları yüksek? PSN'in fiyatları yüksek değil. PSN'in fiyatları normal ama fiziksel oyunun fiyatları düşük. Çünkü biz burada destekliyoruz fiyatları.
Oyunlar hakkında son bir soru soracağım. Ondan sonra aksesuarları konuşmak istiyorum. Oyun fiyatlarının Türkiye'de daha aşağı seviyelere çekilebilmesi için neler yapılması lazım? Yani şu anda oyun fiyatlarının bu yüksek seviyede olmasına etkenler neler? Vergiler var bir kenarda ama başka etkenler var mı?
Vergi aslında donanım tarafındaki kadar yüksek değil. %6.7 seviyelerinde ama bu oyunların geliştirme süreci ve bizim tabii ki onlardan bir satın alma fiyatımız var. Bu fiyatlar aşağı gelmedikten sonra bizim de inebileceğimiz hani minimum seviye belli. Biz zaten oralara kadar zorluyoruz. Bunu yaparken de PlayStation Türkiye'nin pazarlama bütçesini kullanıyoruz. Çünkü bazen şey yorumları da ben sosyal medyada çok görüyorum. Ya neden PlayStation televizyonda reklam vermiyor veya neden bütün gazetelerde görmüyoruz gibi. Biz hani paramızı burada daha akıllı harcamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla oyuncuların olduğu daha çok dijital dünyada veya onların sevdiği turnuvalar gibi etkinliklerde bütçemizi harcarken ciddi bir kısmını da hem oyun ve şeyleri, işletim sistemlerimizi Türkçe yapmaya hem de fiyatları daha aşağı çekmeye harcıyoruz. Bunun sebebi budur. Hani televizyona çıkmayı tabii ki biz de çok kolaylıkla yapabiliriz ama paramızı daha mantıklı harcamanın yolunu biz oyun fiyatlarını aşağı çekmekte görüyoruz. Ama burada dediğim gibi çekilebilecek minimum bir seviye var. Çünkü bizim yurt dışından oyunları satın aldığımız, stüdyolardan oyunları satın aldığımız fiyat belli. Bunlar aşağı gelmedikçe bizim de inebileceğimiz seviye çok da aşağı gitmiyor.
Oyuncular tarafında bir iddia var. Türkiye'de bazı şirketler kâr marjını çok yüksek maksimize ettikleri için yani en yüksek seviye tutmak için bize pahalı oyun satmaya devam ediyorlar diyorlar. Acaba gerçekten aracı firmaların da çok yüksek kâr ettikleri doğru mu? Var mıdır böyle bir şey?
Şimdi başka firmaların tabii ki fiyat stratejilerini bilmiyorum. Çok yorum yapmam da doğru olmaz ama ben şöyle söyleyeyim. Biz PlayStation 4 oyunlarında hani 199 liradan 149 liradan satarak şirketimizi döndürecek kadar kâr elde edebiliyoruz. Demek ki o fiyatlara oyunlar satılabiliyor.
Yani Sony'nin getirdiği oyunlar, evet, uygun fiyatlara kullanıcılara ulaşmaya devam edecek. Aynen. Bunu söyleyebiliriz.
Kesinlikle
en azından
bu stratejimize devam edeceğiz.
Aksesuar konusunda çok büyük bir merak var. Çünkü sanal gerçeklik son dönemde artık popülaritesini gitgide arttıran bir olgu haline aldı. Oculus özellikle bu tarafta attığı adımlarla kullanıcıların oldukça fazla heyecanlanmasını sağlıyor. Ama Sony tarafında da çok önemli gelişmeler var. Çünkü Oculus PC tarafındaki kullanıcıları ilgilendirirken Oculus Rift sizin tarafta bir konsol söz konusu ve konsol uyumlu bir aksesuar olması lazım. Ve siz de böyle bir şeyin üstünde çalışıyorsunuz diye.
Evet, bizim de Project Morpheus kodu adlı bir çalışmamız var. En son ben de Gamescom oyun fuarında deneme fırsatı buldum. Orada özellikle PlayStation Move kollarıyla birlikte bir gladyatör oyunu oynadım. Gerçekten inanılmaz olmuş. Ama benim öğrendiğim son bilgilere göre büyük ihtimal bu sene içerisinde piyasaya çıkmayacak Project Morpheus. Çünkü biraz daha gelişmeye ihtiyacı var ve de fiyatlarının daha uygun seviyelerde çıkması için biraz daha vakit geçmesi beklenecek. Büyük ihtimal 2016 yılında Project Morpheus'u raflarda göreceğiz.
Yani PlayStation 4 kullanıcıları da bu sanal gerçeklik furyasından yararlanabilecekler. Kesinlikle. Bunu deneyimleyebilecekler.
Kesinlikle.
Bu oldukça önemli bir konu. Hı hı. Ekstra olarak mesela enteresan bir durum da söz konusu. Fiyatlara gelecek olursak bu aksesuarların hani fiyat dedin ya uygun seviyelere çekilsin diye. Evet. Bazı PlayStation aksesuarları mesela kamera gibi Amerika fiyatından daha düşük satılabiliyor ülkemizde. Bunu nasıl başarıyorsunuz?
Oralarda tabii ki biz bazı pazarlıklar yapıyoruz. Hani adetlerimizi daha yüksek vererek, onun dışında dediğim gibi hani bazen pazarlama bütçemizden destekleyerek bazı yayılmasını istediğimiz aksesuarların fiyatlarını biraz da hani kaba tabirle zararına satış diye söyleyebilirim. Satışını yapıyoruz Türkiye'de. Çünkü Türkiye'ye baktığında hala bir futbol ülkesi. Hani FIFA'nın, PES'in ağırlıkta olduğu ülke. Biz PlayStation konsolunun yapabildiklerinin çok daha fazla olduğunu biliyoruz ve bunları doğru anlatabilmek için bazen senin de dediğin gibi bazı aksesuarları, bazı oyunları daha fazla destekliyoruz ki daha fazla insan tanısın, anlayabilsin konsolun yapabildiklerini.
Şimdi Project Morpheus dedik, gelecekte 2016'da gelecek. Bir PlayStation kameramız var. Bir ekstra Game Pass satın alabiliyoruz. PlayStation aksesuar konusunda sizin önerebileceğiniz veya bekleyin şu tip cihazlar gelecek dediğinizde aksesuar çeşitleri olacak mı? Var mı?
Yeni aksesuarlar açıkçası bu sene içerisinde gözükmüyor ama önümüzdeki dönemde şu an açıklayamayacağım aksesuarlar gelecek PlayStation 4'de.
Daha heyecanlı bir hal alacak.
Daha heyecanlı bir hal alacak, evet, oyun deneyimi.
Şimdi canlı yayınlara gelmek istiyorum ben. Çünkü gerçekten PlayStation üstündeki paylaş butonu oldukça önemli bir gelişme bence. Diğer tarafa baktığımızda hiçbir konsolda olmayan bir şeyi başardınız. Kullanıcılar artık paylaş butonuna basıyorlar. Arkadaşlarıyla oyunu bile paylaşabiliyorlar. Hani canlı yayını veya deneyimi geçtim ben. Oyunu paylaşıyor ve oyunu oynamaya başlıyorlar. Türkiye'de bu paylaş butonu ne kadar fazla kullanılıyor? Hiç böyle bir istatistik var mı elinizde?
En son global bir istatistik vardı. 20 milyon adetten fazla basılmıştı paylaş tuşuna. Türkiye özelinde bu rakam elimde yok. Ama ben şeyi çok heyecan verici bir gelişme olarak görüyorum bu paylaş tarafında. Paylaş tarafı çünkü şeydi aslında. Kendi oyununun bir videosunu veya canlı akışını Twitch veya YouTube üzerinden paylaşmak şeklindeydi. Biz Kasım ayında yeni bir güncelleme getirdik PlayStation 4'e. 2.0 güncellemesi. Burada Share Play, yani oyunu paylaş adında yeni bir uygulama sunduk. Bunun güzelliği şu: mesela ben diyelim evde bir oyun oynuyorum. Bu oyun sende yok. Ben bu oyunu senin denemeni istiyorsam sana bu Share Play üzerinden oyunu gönderebiliyorum ve sen PlayStation 4'ünde bu oyun olmamasına rağmen minimum 1 saate kadar bu oyunu oynayabiliyorsun. Bu çok güzel bir şeydi. Bir de şöyle bir şey var. İkimizde de diyelim aynı oyun var ve ben bir bölümde takıldım. Yine bu Share Play tuşuna basarak ben DualShock 4'ümün sana geçmesini sağlıyorum ve sen evinden benim takıldığım bölümü geçebiliyorsun. Bence bunlar da çok önemli yenilikler. Hani kişisel, dediğim gibi, oyun deneyiminden daha sosyal bir oyun deneyimine geçişi sağladığı için PlayStation 4. Bu Share Play orada bence bir önemli dönem taşlarından bir tanesi. Çünkü artık oyuna sahip olmasan da dediğim gibi oyunu deneyebiliyorsun. Bu bence çok önemli bir şey. Çünkü insanlarda şöyle bir şey vardı. Ya ben bu oyunu almak istiyorum ama bu vereceğim fiyata beklediğim oyunu bulabilecek miyim? Şimdi bunu Share Play sayesinde biz bunu sağlayabiliyoruz. İnsanlar girip oyunu test edebiliyorlar ve de beğenirlerse, arkadaşlarıyla oynamaktan keyif alırlarsa tek tuşla zaten satın alıp PlayStation 4'lerine indirebiliyorlar oyunu.
Şimdi aslında bu kişisel bulut sistemi olabilir. Kişi özel bulut sistemi olarak bile tanımlayabiliriz bunu. Bir de sizin gerçek bir bulut sisteminiz var. PlayStation Now var o tarafta. Bu PlayStation Now mesela ülkemizde tam olarak ne zaman bütün kullanıcılara yayılacak? Ülkemiz kullanıcıları aktif bir şekilde kullanabilecekler mi? Şu anda sunucular yurt dışında olduğu için genel olarak bir ulaşım sıkıntısı var, lag sıkıntısı var. Deneyen arkadaşlarımız var. Bu konuda bir gelişme var mı?
Yani orada tabii ki bize bağlı bir şey değil. Çünkü 2014'te Amerika'da başladı. Şimdi İngiltere ile devam ediyor. Avrupa fazında yayılmaya başlayacak PlayStation. Ama Türkiye'de internet altyapısı hala istediğimiz seviyede olmadığı için bu servisin Türkiye'ye gelmesinin biraz daha vakit alacağını düşünüyorum. Çünkü servisi Türkiye'ye getirip %100 performansla çalıştıramadıktan sonra getirmenin bir anlamı yok. Çünkü orada oklar tekrar bize dönecek. Hani niye bu servis düzgün çalışmıyor diye. Halbuki PlayStation tarafıyla alakalı bir şey değil. Buradaki kullanıcıların internet bağlantı hızlarıyla onlarla ilgili bir sorun olduğu için bu servisin ben bu 2015 içerisinde Türkiye'ye geleceğini çok düşünmüyorum.
Bu üzücü bir haber tabii. Çünkü PlayStation Now Sony için de aslında bence çok değişik bir alan.
Kesinlikle.
PlayStation olayını konsolun dışına taşıyor. Ve her yerde PlayStation oyunları oynamamızı sağlıyor. Çok gerçekten enteresan
konsol
bir gelişme olacak.
Konsol olmadan akıllı televizyondan oynamayı sağlıyor.
Konsol olmadan konsol oyunları oynuyoruz. Aynen, öyle değişik bir olay bulut servisleri
PlayStation
üzerine.
PlayStation 4 sahipleri için de PS3 oyunlarını oynama fırsatı sunuyor.
Evet, o gerçekten öyle. Klasikleri önemli. De oynayabiliyorlar. Kesinlikle. Çünkü sonuç olarak yeni nesil konsolların bir gelişim süreci var. Şu an oyun sayısı o inanılmaz seviyede değil. PlayStation 3 ile karşılaştırıldığında tabii ki çok çok geride kalıyor. Bu yüzden de PlayStation 3 oyunlarını oynamak isteyebilirler. Önemli bir konu. Şimdi önemli bir konu var. Sen de söyledin bunu. Dedin ki internet altyapısı Türkiye'de çok uygun değil. Acaba hiç operatörlerle görüşüyor musunuz? Ya bizim işte paylaş butonumuz var. Benzer PlayStation Now'umuz var. İşte hızlarımızı arttıralım, düzenleme yapalım, getirelim bu servisleri buraya falan gibilerinden. Çünkü asıl iş onlarda bitiyor. Yani ne olursa olsun bunlar o servisleri geliştirmediği sürece ne paylaş butonunu düzgün bir şekilde kullanabileceğiz ne de PlayStation Now'dan faydalanabileceğiz.
Şu an görüştüğümüz birkaç operatör var. Onlarla yakında zaten aktivitelerimizi duyuracağız. Bu konu üzerinde de onlarla yakın görüşmelerimiz devam ediyor. Bir diğer de bizim Türkiye'de eksikliğini gördüğümüz konu aslında ödeme sistemleri. PlayStation Network tarafında her ne kadar Londra'dan yönetiliyor olsa da bu ödeme sistemleri çeşitliliğinin az olmasından dolayı ben dijital oyun indirme oranının az olduğunu görüyorum. Türkiye'de hala %3-4 seviyelerinde. Dolayısıyla bu ödeme sistemlerini geliştirmek önceliklerimizden bir tanesi. Bir diğeri de senin dediğin gibi hani internet altyapısını Türkiye'de daha nasıl geliştirebiliriz şeklinde görüşmelerimiz devam ediyor dediğin gibi.
Umarım mutlu sonla sonuçlanır.
İnşallah güzel haberler veririz
bu sene içerisinde. Evet, herkesin işine yarayacak bir gelişme olur çünkü bu. PlayStation dedik. Hani PlayStation'ın 20. yılına gelmek istiyorum. Yani PlayStation 4 üstüne yeterince konuştuk diye düşünüyorum. PlayStation'ın 20. yılına özel bir konsolunuz var.
Evet.
Bu konsol gerçekten herkesin şu anda ilgi odağı almış durumda ve çok da güzel göründüğünü söylemek lazım. PlayStation 1'in 4'te harmanlanmış hali insanlara ulaştırılıyor. Fakat bu limitli sayıda ve satışa çıkmayacak.
Evet.
İnsanlar bunu nasıl elde edecekler?
Şöyle, dünyada biliyorsun 12.300 tane üretildi. Çünkü bu da biraz şey atıfta bulunuyor. 1994 yılında 3 Aralık'ta çıktı. Japonlar da hani önce ayı yazdıkları için takvim düzeninde. 12.300 tane üretildi. Bu 124 tane ülkeye dağıtıldı. Oradan hani her ülkeye ortalama ne kadar ürün gittiğini zaten hani siz de hesaplayabilirsiniz. Sadece şu an İngiltere, Amerika'da belli adetlerde satışa açıldı. Onları da şu an zaten şeyde görüyoruz. İnternet sitelerinde 10 bin dolara, 10 bin euroya çıkan fiyatlarda satıldığını görüyoruz. Yani biz bunun bu tarz olmasını istemedik açıkçası Türkiye'de. Hak eden oyuncuya yani PlayStation'a yıllarını vermiş, PlayStation'ın dostu oyunculara ulaşmasını istediğimiz için farklı kurgularla onlara ulaştırmaya çalışacağız. Bunun için birkaç markayla görüşüyoruz. Onlarla ortak aktivitelerimiz olacak. PlayStation olarak kendi aktivitemiz olacak. Dijital kurgular üzerinden ulaştıracağız. Bir de sosyal sorumluluk açısından biz bu ürünü önemli gördüğümüz için birkaç vakıfla anlaştık. Bu vakıflar adına yaklaşık 3-4 adet ürün satışa açılacak ve oradan elde edilen gelir tamamen o vakıflara bırakılacak. Bu yönde kullanmayı biz tercih ettik Türkiye'de satışı açmaktansa. Çünkü hakikaten...
Yani açık arttırmayla satılacak. Evet. Maksimum fiyatla sonuçta bir derneğin işine yarayacağı için.
Ve o fiyat tamamen, elde edilen para tamamen o vakıflara bırakılacak.
Ama çok önemli gerçekten bu. Değişik, güzel bir düşünce olmuş. Gerçek oyunculara ulaşmak istemeniz de bence haklı. Gerçekten
evet.
Bu tip cihazlar satışa çıktığında genelde gerçek oyuncuları almıyor. Bu işin tüccarları satın alıyor. Daha
öyle
sonrasında nakite çeviriyorlar.
Aynen onu. Yani gerçek oyuncuya biz tamamen bunu hediye edeceğiz Türkiye'de kurgularla.
Umarız gerçekten hak edenlere gider bu.
Jüriyle vereceğiz. Umarım hak edene gider.
Evet, inşallah öyle olur. Şimdi PlayStation'ın 20. yılından sonrası ben son konuyu yani PlayStation TV'yi sona bırakmak istedim. Çünkü PlayStation TV tamam bir bulut servisinden yararlanıyor, PlayStation odamıza taşıyor ama sizin de oturma odasına giren en uygun fiyatlı cihazınız olma özelliği de taşıyor.
Evet.
Çok değişik bir atılım o. PlayStation TV şimdi Türkiye'ye geldi. Japonya'da çıkmıştı.
Evet.
Amerika'ya geçti ondan sonra. Ülkemizde de artık kullanılabilir durumda. PlayStation TV'yi biraz anlatır mısın?
Tabii
şimdi
ki.
Bilenler vardır elbet ama gerçekten çok farklı bir olgu bu.
Kesinlikle farklı bir olgu. Bir de orada bir isim karışıklığı oldu. Çünkü Japonya PlayStation Vita TV adıyla çıktı. Amerika ve Avrupa PlayStation TV adıyla çıktı. Biz de Türkiye'de PlayStation TV adıyla çıktık. Şimdi oyuncularda bir kafa karışıklığı oldu. Ya bu PlayStation Vita TV ne? PlayStation TV ne? İkisi farklı cihazlar mı? İkisi aslında aynı cihazlar. Sadece isimleri farklı ve konumlandırmaları farklı ülkelerin beklentilerine göre. Aslında iki tane öne çıkan özelliği var bu PlayStation TV'nin. Türkiye'de biz de bunu uygun fiyatla siyah renkte 379 liradan satışa sunduk bu arada. Yanında 3 tane de oyunla. PlayStation TV'nin içerisinde Vita'nın işletim sistemi var. Birinci özelliği PlayStation TV bu arada avucumuzun içi kadar bir cihaz. Televizyona bağladığınız zaman HDMI kabloyla PlayStation Vita oyunlarını yani kart şeklindeki oyunları içerisine takarak DualShock 3 veya DualShock 4 ile televizyonda oynayabiliyorsunuz. Bütün oyunları olmasa da çoğu iyi oyunu, PlayStation Vita oyunu destekleyen bir mini konsol. Dolayısıyla Vita oyunlarını televizyonda oynatabilmesi birinci özelliği. İkinci özelliği ise özellikle PlayStation 4 sahiplerini ilgilendiriyor. Onların oyun deneyimini artıracak bir özellik. Şöyle örnek verebilirim. Diyelim ki siz salonda PlayStation 4 oynamaya başladınız büyük televizyonda. Hani evde kimse yok ama birden anneniz geldi ve benim dizim başladı evladım odana geçer misin dedi. Siz PlayStation 4'ü kapatmadan PlayStation TV'yi odanızdaki televizyona bağlayarak aynı Wi-Fi ağından PlayStation 4'ün görüntüsünü odanızdaki televizyona alabiliyorsunuz. Şimdi eskiden bu Remote Play özelliğini biz Vita'da kullanıyorduk.
Evet.
Ama Vita'ya görüntüyü aldığınızda tabii ki Vita'nın ekranında 5 inçlik küçük ekranda oynuyordunuz. Şimdi bu PlayStation TV sayesinde görüntü yine başka bir televizyon alarak yine save'ini tabii ki PlayStation 4'ün içine yapacak ve oynayabiliyorsunuz. Bu açıdan çok da önemli bir cihaz özellikle PlayStation 4'ü olanlar için.
Gerçekten öyle. Önemli bir gelişme. En azından
fiyatı da çok uygun.
Evet, iki tane cihaz almak yerine bir tane cihaz alarak farklı odalarda kullanma şansı yakalıyorlar. Ama o cihazı bence bir diğer önemli kılan da yurt dışında özellikle işte Sony'nin, Sony film, Sony müzik servislerinin çalışıyor olması. Evet. Ülkemizde bu servisler de yok.
Ülkemizde ama şöyle servisler var. Geçen sene başladık. Burada tabii ki çok hani eksiklik oluyordu bu entertainment, eğlence tarafında. Filmbox Live uygulamasını Türkiye'ye getirdik. Onun sonrasında Mubi, YouTube Dailymotion zaten vardı ve de Plex uygulamasını getirdik. Şu an hani böyle geliştirmeye başladık Türkiye tarafında uygulamaları. Özellikle Filmbox ve Mubi bir anda çok ciddi indirilme sayılarına ulaştı. Önümüzdeki dönemde de hani daha fazla uygulamalarla bunu geliştirmeyi düşünüyoruz. Yani eğlence tarafımızı da biraz daha geliştirmeyi
Sony
düşünüyoruz.
Sony müziğin gelme olasılığı var mı? Çünkü müzik servislerine baktığımızda ülkemizde özellikle sözleşme yapma, anlaşma yapma konusunda çok sıkıntı yaşıyorlarmış. Dağıtımcılar farklı farklı gruplar halinde olduğu için ve çok zorlu bir süreç diyorlar. Hatta ülkemizde çok popüler kullanılan bu sosyal müzik servislerine baktığımızda da Türk sanatçılardan çok yabancı sanatçıların yeni albümlerine ulaşılabiliyor. Hala da Türk sanatçıların en son çıkan şarkıları orada yoklar.
Evet.
Bir türlü elde edemiyorlar onları. Sony müzik servisinin tam fonksiyonel halde gelmesi mümkün görünüyor mu Türkiye'ye?
Kısa vadede belirttiğim problemlerden dolayı mümkün gözükmüyor. Aynı şeyi biz şeyde de yaşıyoruz. Yani şimdi Aralık ayında SingStar oyunumuzu çıkardık. Türkçe menüyle geldi ama içerisinde Türkçe şarkı yok. Hani hep belirttiğin konulardan, Türkiye'de bu işler biraz daha farklı yürüdüğü için yurt dışına göre Türkçe şarkıları da mesela oyunlarımıza almakta bir zorluk yaşıyoruz.
Mustafa ben çok teşekkür ediyorum sana.
Ben teşekkür ederim.
Çok konuya açıklık getirdim burada. İzleyenlerimizin de merak ettiği farklı konular varsa aşağıda yazsınlar yorumlar kısmına. Biz sık sık bir araya gelebilecek konumdayız.
Her
oldukça
zaman.
Yakın ofislerimiz.
Kesinlikle.
Bir dahaki videomuzda bunları da cevaplandırma fırsatı bulacağımıza inanıyorum ben. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.
Görüşmek üzere.